Merhaba değerli minimalist mi olsun, gösterişli mi ikileminde kalanlar ve logom neden hala akılda kalıcı değil diye düşünenler. Trenden bildiriyorum podcastlerinin 60. bölümüne, 60. istasyona, 60. bambaşka bakış açısıyla paylaşılmış yazı üzerine konuşmaya hoş geldiniz. Ankara Karanı son anda yetişme klasiğim devam ediyor. Alıştınız artık. 60 bölüm oldu ve bir kısmında bu duruma siz de yine şahit oldunuz. Ama yani bu kez çok da benlik değil diyebilirim. Çünkü evden tren garına taksiyle gitmek pratik oluyor. O yüzden taksiyle dedim giderim, şu şekilde yetişirim falan. Ama bir çıktım. Yani Uber ve Yandex.co'nun muazzam bir rekabetiyle gelen inanılmaz bir indirim çılgınlığı vardı hafta sonunda Ankara'da. Ve bundan dolayı taksi bulmakta birazcık zorlandım diyebilirim ama yani neyse ki kapı kapanmadan böyle birkaç dakika öncesinde kendim içeri attım. Ve hemen şöyle yerime geçtim, çayımı da aldım ve yazıları şöyle kenarı köşeyi kontrol edelim, biraz da dinleneyim derken Polatlı'ya geldik bile. Bugün marka tasarımının inceliklerine dalıyoruz. Chris Martin'in Why Minimal Logos Work, yani minimal logolar neden işe yarar başlıklı yazısı bize logo tasarımının ardındaki biraz bakış açısını, bilimi, akılda kalıcı olmanın aslında biraz da yollarına doğru şöyle bazı sırlar, bazı tavsiyelerle karşılıyor. Şimdi hazırsak logoların gizemli dünyasına, aslında pek de gizemli değil, son dönemde özellikle bu reelslerde falan bol bol bir hikayenin anlatıldığı şeyleri görüyoruz. Ama logolar tarafındaki aslında önemli olan ana unsura, işin özüne doğru birazcık şöyle bir yolculuğa doğru çıkacağız ve her zaman çok böyle karşınıza çıkıyordur minimalist mevzularda. Az çoktur felsefesine, yani minimalizmin aslında odağında markaların biraz da yolculuklarına göz atmaya çalışacağız. Yazımızın orijinal dilindeki başlığı biraz önce de belirttim. Why Minimal Logos Work, yani minimal logolar neden işe yarar? Marka tasarımının bilimsel aslında taraftaki öyle sırları gibi bir başlıktan bahsedebiliriz. Yazarımız Chris Martin, kendisi Medium üzerinde bu yazıyı paylaşmış. Ben de Medium üzerinde karşılaştığım bu yazıyı sizinle buluşturmaya çalışacağım. Bunun öne çıkan noktalarına değinmeye çalışacağım ve Chris Martin'in bu yazısına açıklamadaki link üzerinden ulaşabilir. Oradan da Chris Martin'in başka yazılarına göz atabilirsiniz. Chris, minimalist logoların günümüzde neden bu kadar yaygın ve etkili olduğunu bilişsel bilim ve tüketici davranışları perspektifinden inceliyor. Yazar, Hick yasasından başlayarak daha az görsel unsurun marka tanınırlığını ve satın alma kararını nasıl hızlandırdığını açıklıyor. Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla değişen tasarım ihtiyaçlarına, duyarlı logo sistemine ve logo evriminde dikkat edilmesi gereken noktalara doğru böyle bir değinmiş detaylar varmış. Yazı logo etkinliğinin iş sonuçlarıyla ölçülmesi gerektiğini ve marka kimliğinin stratejik sadelikle nasıl inşa edilebileceğini de vurguluyor. Bir marka danışmanı olarak, yani kabaca marka iletişimiyle ilgili çalışmalar yapan, bunun üzerinden bir aslında hayatını devam ettiren en temel noktada birisi olarak logoların bir markanın kimliği için ne kadar kritik olduğunu aslında çok net söyleyebiliriz değil mi? Yani bunu benim daha doğrusu bunu biliyorum, evet bunu görüyorum, bunu bir şekilde yaşıyorum. Siz de bunları görüyorsunuz birer standart bir kullanıcı olarak bile çok rahatlıkla anlayabileceğimiz, düşünebileceğimiz bir konu bu. Ama bazen o görsel şölen yaratma arzusu, asıl amacı olan akılda kalıcılık ve tanınabilirlikten de uzaklaştırıyor süreci, markayı. Martin'in yazısı bize bu konuda çok net bir bilimsel bakış açısı sunuyor. Hani o biraz daha büyük olsun, böyle alengirli olsun, ışıltılı olsun, bilmem ne olsun, şunu da katalım, bunu da katalım, rengi de falan derken o çorbaya dönen ve asla akılda kalıcılık bir yana, yani dikkat çektiğinde bile, aslında dikkat çekmeyen ama çektiğinde de yani kafayı geri çevirmeye doğru bir arzu doğuran logolar. Neyse, gelin şimdi birlikte Bu taraftaki bir böyle detaylı incelemelere, analizlere ve Martin'in tavsiyelerine doğru bir yolculuk yapalım. Tüketiciler hızlı düşündüğünde hızlı satın alır diye bir yaklaşımla Martin bizi karşılıyor. Minimalist logoların günümüzdeki yaygınlığının insan beyninin görsel bilgiyi işleme biçiminde yattığını belirtiyor. Bu etkinliğin aslında en iyi Hick yasası ile açıklandığını ifade ediyor. Karar verme süresi, sunulan seçeneklerin sayısı arttıkça logaritmik olarak artar. Bu logo tasarımına uygulandığında daha az görsel unsurun tanımayı hızlandırdığı ve karar felcini azalttığı anlamına geliyor. Sonuç olarak bir marka ne kadar hızlı tanınırsa o kadar hızlı satın alınabilir. Yazar minimalist tasarımların bilim insanlarının kodlama verimliliği dediği ayırt edicilik ve akılda kalıcılık arasında optimal bir denge oluşturduğunu eklemiş. Evet, her şeyi bir kenara koyalım. Burada anlatılan her şeyi unutalım ama sadece şu Hick yasasına bir göz atalım. Pazarlama ve marka stratejisi derslerinde de aslında sıklıkla karşınıza çıkar. İnsan beyni karmaşıklığı değil, sadeliği sever. Özellikle günümüzün bilgi bombardımanı altında zihnimiz o kadar çok uyaranla karşılaşıyor ki basit ve net olan her şey anında dikkat çekiyor. Bir logonun anında tanınması tüketicinin zihninde bir basamak atlatmasına neden olur diyebiliriz aslında. Bu da satın alma yolculuğunda önemli bir hızlanma sağlar. Marka mutfağında öğrencilerle biz bu konuyu böyle konuşuyoruz, buna kafa da yoruyoruz. Bunu farklı açılardan da ele almaya çalışıyoruz ve her zaman geldiğimiz nokta aslında şu: mesaj ne kadar sade ise o kadar etkilidir. Mesela bazen arkadaşlar orada çalışmalar sırasında çok fazla güzel fikirler buluyorlar. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar ve bir sürü farklı farklı proje geliştiriyorlar bir marka için. Ve bir grup işte diyor ki ben 5 tane farklı fikir kampanya buldum, çok güzel kampanyalar buldum, 5 tane var, onları detaylandıracağım falan. Ben diyorum ki hayır, olmaz yani, olmamalı da. 5 tane, 10 tane örnek veriyorum, sayı da çok önemli değil ama kalabalık olarak düşünün bir siz bu konuyu. Ne kadar çok şey anlatırsan farklı farklı, karşındaki insanın ilgisi, algısı, odağı onların tamamına bölünecek ve senin bir ürettiğin değer başına, yani fikir başına aldığın dikkat ya da akılda kalıcılık ya da karar verip satın alınması, bunlar o kadar düşülecek, yani bunların ihtimali o kadar düşecek. Doğal olarak ne kadar az kampanya, ne kadar odaklı bir çalışma, o kadar net bir dönüş, net bir çıktı elde etmeyi sağlar. Bunu bu şekilde anlatıyorum sürekli. Bu Hick yasası her şeye bu şekilde, bu yaklaşımla uyarlanabilir diyebiliriz aslında. Bu yemekler için de geçerlidir. Mesela bir aşçı eğer çok yetenekliyse minimum malzemeyle çok iyi yemek yapar. Çok fazla malzemeyle çok iyi yemek çıkmaz. Onun hatta şey vardır. Çok malzemeyle güzel olan tek şey aşuredir diye bizim bir aşçı arkadaşımız vardı. O bunu söylerdi. Akademik tarafı vardı. O da öğrencilerine böyle anlatırdı. O yüzden çok şeyle, çok malzemeyle bir şey üretmek ya da çok şey vererek çok daha fazla geri dönüş alabileceğimizi zannetmek iyimserliktir diyebiliriz. Hatta yani birazcık tırnak içerisinde çok iyimserliktir diyebiliriz en basit haliyle. Neyse, devam edelim yazıya. Ekran odaklı tasarım devrimi diye bir bölümle Martin devam ediyor. Minimalist logolar için dönüm noktasının aslında 2015 civarında mobil internet kullanımının masaüstünü geride bırakmasıyla yaşandığını belirtiyor. Artık logoların birkaç inçlik küçük ekranlarda kullanıcıların hızla kaydırdığı akışlarda tanınabilir olması gerekiyor. Sonuç itibariyle mobil artınca. Billboardlarda veya televizyonlarda harika görünen karmaşık tasarımlar akıllı telefonların küçük ekranlarında okunaksız hale geldi. Yazar, markaların aynı zamanda Instagram hikayelerinden Apple Watch uygulamalarına, LinkedIn başlıklarından TikTok filigranlarına kadar birçok farklı platformda kusursuz çalışan bir görsel kimliğe ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. Bu yeni çağda sadeleştirilmiş fonlarıyla minimalist logoların her boyutta ve bağlamda bütünlüklerini koruyarak öne çıktığını ifade ediyor. Teknoloji tasarımı da şekillendiriyor. Hayatımızdaki her şey olduğu gibi. Mobilin yükselişi logoların sadece estetik değil aynı zamanda fonksiyonel olmasını zorunlu kılıyor. Bir markanın logosunu tasarlarken veya revize ederken yani artık sadece basılı materyallerde nasıl duracağını değil, bir akıllı saat ekranında, bir sosyal medya profil fotoğrafında veya bir mobil uygulamada nasıl görüneceğini düşünmek zorundayız. Minimalist tasarımlar işte bu her yerde var olma ihtiyacına mükemmel bir yanıt sunuyor. Çünkü karmaşık bir tasarım küçüldükçe detaylarını kaybeder ve anlaşılmaz hale gelir. Ve böyle çok renkli, çok fazla malzeme içeren, çok fazla yani böyle işin içerisinde çok detayın olduğu bir şeyin insanların anlık olarak dikkatini çekip ayırt etmeleri, detaylarına çok daha böyle ince ince bakmaları falan gibi bir durum da olmuyor. O yüzden aslında çok renkle, çok fazla detayla, çok fazla böyle ıvır zıvır bir şeylerle dolu bir logo sadece anlaşılmaz değil, akılda kalıcı da olmaz duruma geliyor. Dikkat çekmez hale de geliyor. Bunu bu şekilde bakmak gerekir. Duyarlı logoların yükselişi. Martin böyle bir şey bahsetmiş, böyle bir şeyden bahsediyor ve markaların logoları sadece minimalize etmekte kalmayıp aynı zamanda daha uyarlanabilir hale getirdiklerini belirtiyor. Google'ın logosunu örnek vererek masaüstünde tam renkli kelime markasının görünürdüğü, yani işte bu Google yazısının renkli halinin görüldüğü, akıllı telefon uygulamalarında işte basit bir G simgesinin görünür hale geldiği, buna dönüştüğünü, logonun bu şekilde aslında esnekliklerle evrilerek ilerlediğini, kullanım alanlarına esnetilerek evrildiğini belirtiyor. Yazar bunun duyarlı logo sistemi olarak adlandırıldığını ve tasarımın markanın görsel kimliğini korurken dijital dünyanın karmaşık ihtiyaçlarına uyum sağlamak için stratejik bir yaklaşıma dönüştüğünü de ifade ediyor. Duyarlı logolar, bu güzel bir kavram aslında bence. Bu geleceğin markalaşma stratejisinin temel taşlarından da biri diyebiliriz. Tek bir logoyla her yerde var olma fikri artık geçerliliğini yitirdi. Yani bu geçmişte kalan bir şey oldu. Tek bir şeyi her yerde kullanmak gerçekten çok zor. Yani kullanım anlamında da gerçekten zor. Tasarımcı için bir kabus yani bir kriz diyebiliriz. Bunun yerine markalar farklı platformlarda ve farklı boyutlarda en iyi görsel deneyimi sunabilmek için bir logo ailesi oluşturuyorlar. Bu sadece tasarım trendi değil aynı zamanda bir tüketici deneyimi optimizasyonu. Marka mutfağında yine o tarafa doğru konuşacağız. Öğrencilerle bile aslında konuşup öğrencilerde bile bunun bir algısının oluştuğu bir konu. Bir marka kimliği her mecraya uyum sağlayabilen yaşayan bir organizma gibi olmalıdır. Yani bunu unutmamak gerekiyor ama maalesef bu çok da bazen karşılık bulmuyor diyebiliriz. Yani biraz böyle kişilerin zevkiyle, zevkine göreyle ilişkilendirdiği bir durum olarak geçiyor ve bu uyarlanamayan yani aslında duyarlı olmayan logolar maalesef kullanım anlamında da gerçekten zorluklar ama beraberinde de bu tasarımların niteliksiz, verimsiz ve akılda kalıcılığının ciddi şekilde düşük olduğu bir sürece bizi götürüyor. Bunu da unutmamak gerekir. Martin önemli olanı ölçmek diye bir bölümle devam ediyor. Martin'in logonun etkinliğinin nihayetinde iş sonuçlarına göre ölçülmesi gerektiğini vurguluyor. Yaygın bir hata olarak sadece tüketici tercihi anketlerine güvenilmesini aslında eleştirmiş ve bunların gerçek hatırlanma performansını ölçmediğini belirtiyor. Araştırmaların tüketicilerin logoları detaylı olarak yeniden yaratma konusunda iddia ettiklerinden çok daha kötü olduğunu gösterdiğini aktarıyor. Ancak asıl önemli olanın raf veya dijital reklamlarda olduğu gibi tüketicilerin logoyu tanıması olduğunu ifade ediyor. Yazar güçlü ve tutarlı tasarım ipuçlarıyla bu tanınırlığı inşa etmenin ve sürdürmenin anahtar olduğunu belirtiyor. Yani aslında baktığımızda sadece anketler ya da benzeri geri bildirimler üzerinden gitmek değil, bu noktada tüketicinin biraz da satın alma davranışlarıyla da ilgili analizleri bu işin içerisine koymak gerekiyor diyor diyebiliriz. Pazarlamada ölçemediğimizi yönetemezsiniz diye bir yaklaşım vardır ve bu çok temel bir şeydir. bir logonun güzel olup olmadığına dair anketler yapmak da kolaydır. Ama bu anketler logonun gerçekten işe yarayıp yaramadığını göstermez. Önemli olan o logonun markanın iş hedeflerine ulaşmasına nasıl katkı sağladığıdır. Tüketicilerin logoyu mükemmel bir şekilde çizebilmesi, yani o logonun bir karşılık bulduğu anlamına açıkçası gelmez. Onu gördüğünde markayı tanıması ve marka hakkında doğru çağrışımlar kurması temelde önemli. Marka strateji derslerinde bir yerlerde gördüğünüzde, en kötü bununla ilgili YouTube'da falan bir yerde video izlediğinizde hep şu konuşulur. Tasarım bir sanat eseri olabilir, evet, ama aynı zamanda bir pazarlama aracıdır ve iş hedeflerine hizmet etmelidir. Aslında tasarım dediğimiz şey bir amaç değildir. Tasarlamak, tasarım yapmak ya da işte bir döküman oluşturmak, logo vesaire, bunların hepsi bir şeye hizmet ediyor. Markanın yarın dükkanını tekrardan açabilmesini sağlamak. Yani kapıdan tekrardan o kapıyı açıp içeriye girip insanların, çalışanların içeriye girdiği ve düzenin bir şekilde daha iyiye doğru gittiği bir dünyayı aslında şirket açısından ya da marka açısından bunu bulabilmek, buna ulaşabilmeyi amaçlıyor ve şirketler, kurumlar ve bunun için logosu var. Bunun için tasarımları var. Bunun için bir tasarımsal bir strateji geliştirmeye çalışıyor ve bunların hepsi ürünleri daha fazla satabilmek, hizmeti daha fazla insana bir şekilde ulaştırabilmek ve buradan bir ticaret noktasında kar elde edebilmek, katkı elde edebilmek ve yarın hala bu işi yapabilecek enerjiye, isteğe, umuda ve nakde paraya ve bir şekilde bunun gibi imkanlara ihtiyaç duyduğu bir dünya varken, bunu sağlayacak olan şey aslında bu araçlar bütünü. Bunun, yani bu yüzden aslında logo işini veya tasarım işini bir ana amaç gibi görmemek gerekiyor. Bunlar hep araç. Martin devam etti ve dedi ki, hızlı görsel sıfırlamanın tehlikesi. İlginç bir yaklaşım. Logo değişikliklerinin hızlı bir metamorfoz yerine aşamalı bir evrim olarak ele alınması gerektiğini vurguluyor. Gap markasının 2010'daki logo yenileme fiyaskosunu aslında örnek göstermiş burada. Markanın ikonik mavi kare logosunu, ki ben bunu derken daha aklınızda canlanmıştır kesinlikle, temiz, degrade bir kelime markasıyla ya yani kelime şeklinde bir ikona ya da logoya doğru dönüştürmesini ve bu noktada sert bir tepkiyle karşılaştığını da anlatıyor. Yazar Gap'in bu hatayı, marka tanınırlığının yıllar içerisinde inşa edildiğini ve dikkatsizce gözden çıkarılmaması gerektiğini unutarak yaptığını belirtiyor. Aslında bir noktada da bu geçişin bu kadar keskin olması, logo iyi ya da kötü, yeni logo belki çok daha kullanışlı, hiç önemli değil, ama önemli olan nokta bunun bir gecede çat diye yapılıyor olması. Bu olmamalı. İnsanların alışkanlıklarını göz ardı etmemek gerekiyor. Marka olarak ne kadar güçlü bile olsak. O yüzden aslında burada Microsoft'un yaklaşık 8 yıldır süren böyle o yani kademeli logo dönüşümünü, sürecini ve oradaki minimalist bir noktaya dönüşmesi, hatta logonun da bir sürü rengarenk halden daha minimalist flat bir böyle görüntüye doğru dönmesi sürecini örnek olarak gösteriyor diyebiliriz. Bir markanın logosu sonuçta onun yani özde bir ruhudur diyebiliriz, hafızasıdır ya da yıllar içinde biriken bir güven ve tanınabilirlik vardır o logoda. Yani zihinde bir karşılığı var insanların. Gap'in yaşadığı deneyim bize bu konuda çok önemli bir aslında ders veriyor. Bir markanın kimliğini bir gecede değiştirmeye çalışmak, markanın tüketiciyle olan bağını da söküp almak demektir diyebiliriz. Yani koparmak, kesip atmak gibi bir şey bir noktada. Logo değişimi bir ameliyat gibi aslında. Dikkatli planlanmalı, aşamalı yapılmalı ve riskleri minimalize etmeli. Yani böyle bu şekilde ilerlenmesi gerekiyor. Bir markanın logosunu değiştirmeden önce o markanın geçmişini, hikayesini ve tüketicileriyle olan bağını çok iyi analiz etmek gerekir ve bu maalesef göz ardı ediliyor. Çok fazla göz ardı edilen bir konu diyebilirim. Son olarak logo evrimine 3 aşamalı bir yaklaşım sunuyor Martin. Etkili minimalist logo dönüşümlerinin sistematik bir metodoloji izlediğini belirtiyor. Bunlardan birincisi indirgeme, reduction, marka tanınırlığına veya anlamına katkıda bulunmayan gereksiz unsurların ortadan kaldırılması. Aslında bertaraf etmek ıvır zıvır şeylere. İkinci madde iyileştirme, refinement. Kanan unsurların maksimum netlik ve etki için optimize edilmesini olan odaklanıyor. Buna dair bir şekilde çalışma yapılıyor. Her çizgi eğri ve renk seçimi bir amaca hizmet ettiğinden ve tanınmayı arttırdığından emin olmak için titizlikle incelenmeli. Bundan bahsediyor iyileştirme kısmında. Üçte ise yani üçüncü maddede ise uyarlama, adaption, nihai tasarımın logonun görüneceği tüm platformlarda ve kullanım senaryolarında test edilmesi kısmı bu da. Bu aşama basitleştirilmiş tasarımın boyutu veya bağlamı ne olursa olsun bütünlüğünü ve etkinliğini korumasını da aslında sağlar. Bunu da göz ardı etmeden bir şekilde bir iyileştirme yapmayı da ya da bir değişimi sürecini de yürütmeyi de sağlıyor diyebiliriz bu aşama için. Bu üç aşamalı yaklaşım sadece logo tasarımı için değil, aslında herhangi bir pazarlama stratejisi veya ürün geliştirme süreci için de geçerli. Önce gereksiz özellikleri ya da gereksiz detay böyle ıvır zıvır şeyleri atmak lazım. Sonra kalanları mükemmelleştirmek ve son olarak da farklı koşullara uyarlamak önemli. Bu aslında baktığınızda bizim böyle eğitimlerde falan da sürekli bahsettiğimiz karmaşıklıkta kaybolmayın ve sadeliğe aslında odaklanın. Çünkü bazen en etkili çözümler en basit olanıdır. Bunu kaçırıyoruz genellikle. Çünkü ne kadar kalabalık olursa, ne kadar çok bir şey anlatırsak, ne kadar çok konuşursak, ne kadar çok şey söylersek o zaman daha iyi olur gibi düşünebiliyoruz. Ve o da tabii etkisini kaybedebiliyor. Yani birazcık burada aslında bir insani bir davranışı da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani insan çok şey duydu diye ya da çok şey gördü diye karşısındaki insana daha fazla güven duymaz, daha fazla artı şeyler beslemez hisler diyelim. Doğal olarak az, öz ve odaklı tutmamız gerekiyor ki söylediklerimizi karşı tarafta etkimizi daha da yüksek tutabilelim ve karşı tarafın dikkatini daha fazla çekebilelim. Tamam, bunu işte gideceğiz. Logo tarafında, tasarım tarafına uygulayacağız. Aynı konu yani. Bunu da bu şekilde bakmak gerekiyor. Ve böylece minimal logolar neden işe yarar? Marka tasarımının bilimsel sırları başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde logoların ardındaki bilimi, aslında biraz da yaklaşımı, minimalist tasarımın gücünü ve marka kimliğinin stratejik bir şekilde nasıl yönetilmesi gerektiğini konuştuk. Ve bunun bir sürece yayılması gerektiğini, öyle bir gecede hadi biz değiştirdik her şeyi bambaşka hale getirdik denmemesi, hatta böyle küçük küçük küçük dokunuşlarla zaman içerisinde yapılması gerektiğini konuştuk. Ve umarım bu yolculuk sizinle markatı ve böyle tasarım anlayışınızı geliştirecek, daha etkili görsel kimlikler oluşturmanıza da yardımcı olacak bir yaklaşım ya da bir en azından bir bakış açısı sunmuştur. Tren yoluna devam ediyor. Eskişehir'e doğru geliyoruz ve bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla ve yepyeni bir yazıyla yine karşınızda olacağım ve kafanızda yine yeni yeni fikirler, yeni yaklaşımlar doğurmaya da elimden geldiğince çabalayacağım ve o zamana kadar kendinize dikkat edin ve markanızın özünü kalabalık ıvır zıvır şeylerdense özündeki unsuru unutmayın. Hoşça kalın.